Ayrım 6. İmparator Erol Toy. Sayfa 86. İçin için bunu düşününce sessizliği daha bir arttı. Ve sessizliğin ortasına "Buraya gelirken bir haber yok mu?" diye Fehmi daldı. Kadınların özellikle de Mesadet'in saldırmasına olanak vermeden atıldı Hasip. "Hele gel bakalım Fehmi, seninle bir konuşalım."
"Buyurun, konuşalım."
Birlikte bahçeye çıktılar. Kamelyelerden birine oturdular. Dilfeza dört dönüp yoğunlaşan yaz havasını aldırmaksızın kahvelerini koşturuyordu. Hasip kocaman bir yudumu ağzında yayarak sözü açtı. "Saadet pek gücenmiş sana."
"Haksız dayı."
"Haksız mı?"
"Evet.
Benim gönlüm de ondan yana ama." "Eğer buyurursanız bu işten vazgelirim. Ama beni dinlediğinizde hak vereceğinizden güvenliyim. Güvenli olmasam önceden gelir düşüncenizi öğrenirdim." Ve anlatmaya başladı Fehmi. Münir Bey'in iyice işlete dalıp sattığı kamyon paralarını da kumarda yitirdiğinden başlayarak şirket denetimcilerinin durumu saptamasına değin. Sonra oradan alıp hükümetin yol yapımına hız vereceğin anlaşıldığını, tüm ülke olmasa bile Ankara'nın başkentliğe yaraşır bir kent haline getirileceği ve bunun otomobil ticaretine büyük bir gelecek sağladığını ballandıra ballandıra anlattı. Aslında başka ülkelerde bu işin ciddi en temiz işlerden sayıldığını, ne var ki birkaç kendini bilmezin işin adını pislediğini bir bir açıkladı. Sözlerini bitirirken, üstelik kendisi anlamadığı için işin başında olmayacağını, bir anlayanı bulup görevlendireceğini de söyleyince yumuşadı Hasip. Fehmi'nin tutkusu sarmıştı onu. Yapacağı işi kesinlikle benimsedikten sonra ticarethanesinin biraz daha gelişmesi muştusunu gördü. Yeni adam, yeni adamlar işin büyümesini gösterir. Esnaflıktan tüccarlığa, tüccarlıktan büyük iş adamlığına geçiş demektir bu. Kimin ki dükkanında fazla adam çalışır, hem de başını kaşıyacak zaman bulamamacasına çalışır, en çok işi o çıkarır demez miydi babası? Öyleyse Fehmi de haklıdır bu işte. Yeter ki dikkatli olsun.
"Sonra başına bir iş açılmasın oğlum."
"Hiçbir iş açılmaz. Denetim yalnız benden gelmeyecek. Gavur boş durmuyor dayı. Üstelik adamın gözünün yaşına bakmıyorlar. Nice atıverdiler Münir Bey'i sokağa."
"Benim dediğim de bu.
Kaygılanmayın. Öyle bir adam buldum ki o iş için, tam biçilmiş kaftan."
"Sen bilirsin, hadi girelim. Tasalanmıştır bizimkiler."
Girdiler. Daha sofranın başına otururken gülümsedi Hasip. "Abla, sen de Saadet de boşuna kaygılanmışsınız. Fehmi bana anlattı işi, hak verdim. Bırakın çocuğu yolunda yürüsün. Hem bundan sonra ikide bir eteğine yapıştığınızı duymayayım. Duyarsam yüzüm haramdır size." Hasip desteğin en güçlüsünü vermişti Fehmi'ye. Ardından ilk acentelik için gerekli parayı vermekte de direnmedi. Böylelikle peşin çalışma olanağını bulacaktı ilk yıllar için. Yemekten sonra uyuyan büyük kızı kucakladı. Anası bebeğe yapışmıştı zaten. Saadet koluna girdi kocasının. Ertesi gün hesap almaya gelen Şükrü'yü bir kıyıya çekti.
"Nasıl gidiyor işler?"
"Kaymak Fehmicim, sayende biz de adam sınıfına girdik." Sonra göz kırptı. "Girdik ve de Nataş Hanım'ı kaptığımız gibi mutluluğa erdik. Tanrı senden razı olsun. Karşılaştığımızdan beri öyle hızlı çalıştı ki feleğin çarkı. Ben içindeyken dolabın nice döndüğünü anlayamadım. Eğer elde ettiklerini bir kıyıya koyarsan anlarsın. Oho, onlar çoktan uçtu. Bundan sonrası için belki. Ama nasıl çekiverdim bir gecede Münir Bey'in 2000'ini?
İyi kumarcısın. Ama duyduğuma göre iyi kumarcılar hep yitirirlermiş."
"Öyledir. Öyledir ya, ben uslandım. Sayma artık beni."
"Sevindim. Bir sıkışıklığın olursa gelmekten çekinme."
"Bunca akıl öğrettin. Yine de sıkışırsam yuf olsun bana. Hadi kal sağlıcakla." O eski bıçkın yürüyüşle çıkıp gitti Şükrü. Fehmi bir süre ardından baktı. Sonra hemen yandaki Zorlu Kardeşler mağazasının tezgahlarını eletti. Genç tezgahtar çevresine bakınarak işi bıraktı. Bir çırpıda Fehmi'nin mağazasına girdi. Fehmi ayakta karşıladı geleni.
"Gel bakalım Robert Shalom Efendi, otur," diye yer gösterdi.
Robert ellerini dizlerinin arasına kıstırarak oturdu. Fehmi soluklanmasına bırakmadan söze başladı. "Bak kardeşim, Münir Bey'in başına gelenleri biliyorsun. Şirket bana vermek istiyor acenteliği. Epeyce zamandır burada komşuyuz. Senin nasıl çalışkan, değerli ve bilgili bir insan olduğunu biliyorum. Bir tek söz istiyorum senden. Ona göre ya olur diyeceğim şirkete ya olmaz. Eğer benimle çalışmayı kabul edersen, orada aldığının iki katını, bir de yıllık otomobil gelirinden binde bir veririm. Olmaz dersen, ben de bu defteri kapatır, bildiğim işi sürdürürüm."
Robert başı önünde dinliyordu. Bir süre sessizliğe asılı kaldı gözleri. Durumu bildirmem gerekli. Yerime birini buluncaya değin işimi sürdürmeliyim.
Tamam, teşekkür ederim. Hemen bildir. Ben de ancak alırım acenteliği.
Anlaştık efendim. Kalktı genç tezgahtar. Fehmi de. Geçirdi kapıya değin. Masasının başına oturarak Hakimiyet-i Milliye gazetesine vereceği ilanı hazırlamaya başladı. Şirket kendi açıklamasını bırakmıştı zaten. Alt alta çıkmalıydı ki bir anlam taşısın. Önce şirketin ilanına baktı. Ankara acentemiz müdür bey ile ilişkilerimiz kesilmiştir. Bu açıklama çıktıktan itibaren üçüncü kişiler açısından hiçbir sorumluluğumuz olmadığını bildiririz diyordu. Lord kamyon, binek otomobil ve yedek parçaları bundan böyle Çokzade Fehmi Ticarethanesi'nde satılacaktır. Sözlerini yazdı, beğenmedi. Yeni bir kağıda Çokzade Fehmi Ticarethanesi'nin yeni bir hizmeti. Lord motorlu taşıt araçlarının Ankara acenteliği de firmamıza verilmiştir. İlgililere duyurulur cümleleri daha çok hoşuna gitti. Koltuğun arkasına dayanarak iki açıklamayı birbirinin devamıymış gibi okudu. Şakir Bey terini silerek oturdu yazıhaneye. Çevresine bakınarak soruşturdu. Patron yok mu? Fehmi ellerini kurulamadan kapıdan girdi. Hanın içindeki helaya gitmişti. Şakir Bey'i görünce seyirtti.
Vay beyem mi? Uzun zamandır uğramıyordunuz.
Kaçmaktan kovalamaya zaman mı ayırabiliyorduk ki? Delirmiş bu adamlar.
Hayırdır?
Tutturmuşlar bir banka sözü, yanlarına varılmıyor. Yahu biz anlamayız diyoruz, dinleyen yok. Hele sen şu pay senetlerinden bir kısmını al diyorlar. Param yok diyorsun, bu kez de olduğunu da vereceksin diyorlar. Ne yapacağımı ben de şaşırdım.
Ne bankası, kim diyor?
Öyle ya, sen burada kurmuşsun tezgahını, tıkır tıkır yürütüyorsun. Hiçbir şeyden haberin yok değil mi?
Siz haberlemeyince nereden olacak?
Haklısın, bu yaştan sonra bizim kaşığımızda da posta tatarlığı çıktı.
Koşuyoruz Fehmi, çenemiz iyice düştü artık.
Aman beyim mi, daha durun bakalım.
Durması filan yok. Senin ekonomici Celal Bey Gazi ile el ele verip bir banka kuruyor. Geçen gün sofrada bizi de ortak yazdılar. Bir türlü söz dinletemedik. Gazi neredeyse mührümüzü tabanca zoruyla bastıracaktı.
Gazi ne buyurmuştur, iyi buyurmuştur demez misiniz her zaman?
Ama oğul bu kez bu para işi. Bankacılık kim biz kim? Zaten gavur bilmese söyler mi?
Yine başladınız bilmece gibi konuşmaya. Kim söyler mi?
Osmanlı Bankası'nın Frank müdürleri. Siz bırakın bankacılığı bize. Hesabı aklınız ermez demişler.
Vay sen misin bunu söyleyen? Gazi'nin kulağına gider gitmez durun hele buyurmuş. Bankacılık nasıl olurmuş ben göstereyim. Hint Müslümanlarının yolladığından arta kalan 250 bini çekmiş mi Osmanlı Bankası'ndan? Celal Bey'in eline tutuşturup göster hünerini demiş mi sana? Oncağızımda yolunacak kaz görüp bizi sürmüş Gazi Paşa'mızın sofrasına. Gel çık şimdi işin içinden.
Bir bankamız olması kötü değil ki.
Değil ama beceremez batırırsak paraları uçacak olan da az değil. Arsacılık, zahiricilik durup dururken parayla oynamak bize mi düştü?
Bir zamanlar ben de öyle diyordum da kes sesini otur. Aramızda Gazi Paşa var demiyor muydunuz?
Anladık anladık. Zaten 20 binlik sözün altına yatıp geldik. Şimdi bir de sen binme tepemize. Celal Bey seni çağırıyor, konuşacakları varmış.
Baş üstüne beyim mi, hemen varayım.
Hamal söylemeden koşturmuştu Şakir Bey'in kahvesini. O içinceye bekledi. Sonra kıpırdanınca birlikte kalktı.
Celal Bey kırık dökük bir mağul masanın başında oturuyordu. Yer yer yıpranmış derileriyle sırıtan iki koltuk vardı masasının önünde. Fişler uzun kağıtlar arasında eğdiği başının aklaşmaya yüz tutmuş saçları görünüyordu. Bağ gözlükleri fişlerin üstünde ışıltılar saçıyordu sanki. Masanın önünde birinin durduğunu sezince başını kaldırdı. Dolgun yanağında dilini içten vurulmuş bir yumruk gibi dolaştırdı. Yerinden hafif doğrularak buyur etti.
Şakir Bey mi haber verdi?
Evet efendim, hemen koştum. Yeni bir banka kurduğunuzu öğrendim, kutlayayım dedim.
Her şeyde kendimiz olmalıyız. Banka ticaretin can damarıdır. Can damarımızı yabancılara teslim ederek yaşayamayız. Çünkü bünyeye gerekli kanın akmasında onlar söz sahibidir.
Benim ne gibi hizmetim olur efendim?
Biz size hizmet edeceğiz Fehmi Bey. İstiyoruz ki bankamızın gelişmesiyle birlikte tüccarımız da ilerlesin. Bu yüzden tüm olanaklarımızı sizin gibi işbilir kişilerin hizmetine vereceğiz.
Her zaman buyruğunuzda olduğumu bilmenizi isterim.
Celal Bey kalemi elinden bıraktı. Geniş koltuğun ardına yaslandı. Arada bir sağa sola döndürerek daldı bir an. Gelecek günlerin gelişmesini düşünüyordu. Kurduğu banka ülke ekonomisinin bel kemiği olacaktı. Elinde Linke'nin kurtarıcısı, Cumhuriyet'in kurucusuydu. Üstelik Ankara'da meyvelenen ilk çiçekti bu. Şimdiye değin Osmanlı Bankası'nın yaptığı işleri büyük ölçüde elinden alabilirdi. Devlet organları daha kuruluş tamamlanır tamamlanmaz iş görüşmeye başlamışlardı. Daha doğrusu bankanın kuruluşu bu sabah yapılmış, akşamına kasası dolmuştu. Hükümet çıkardığı bir bildiriyle bölgelerinde iş bankası varken başka bankayla ilişkiyi yasaklamıştı. Hemen birkaç gün sonra İstanbul'a gidecekti. İstanbul'da bir şube daha açacak, oradan Bursa ve İzmir şubelerinin kurulmasına girişecekti. Böylesine yoğun işler arasında güvenilir adam bulup biriken paraların onlar aracılığıyla işe dönüşmesini sağlayacaktı. Güvenilir adam da öyle azdı ki. Ankara'da iş yatma yeteneği olan bir Fehmi çıkmıştı. Ötekiler 3-5 kuruşluk kârı hemen Keçiören yanlarında arsaya yatırıp zarar etmişlerdi. Çünkü meclistekilerin çoğunluğu Ankara'da ev bulamayınca Keçiören'e taşınmışlardı. Sanıldı ki Ankara o yönde büyüyecek. İlk günlerin en kısa, en düzgün yoluna sahip bulunma üstünlüğünden başka bir şey değildi bu. Ankara tam ters yönde Çankaya tepelerine doğru gelişmeye başlamıştı. Fehmi artık adı Sıhhiye olan bataklığın hemen ortalarında bir tarla almakla nice uzak görüşlü ve güvenilir adam olduğunu ispatlamıştı. Ne var ki bir bankaya bir tek müşteri yetmezdi. Yeni yeni atılgan tüccarlar bulmak gerekli. Bunlara kredi verip yapacakları işleri göstermek kaçınılmaz bir ödevdi. Türkiye'nin dört bir yanında vurulan her kazma, satılan her malda kendi parmağının işaretini gördü Celal Bey. Kıvançla gülümsedi. Yapmak istediği buydu işte. Mustafa Kemal siyasal mimar ise o da ekonomik kurucu olmak istiyordu. Biliyor, bu savaş sonrasının siyasal yapısında gözlerini çok yücelere dikti. Ama sofra tartışmalarından tüm olayların çalkıntısı içinde ittihatçı olduğu halde hep paçayı sıyırmasından anladı ki Gazi'nin ona gereksinimi vardır. Ekonomi bilen tek kişi olmanın üstünlüğüyle gelecek ellerinin arasına bırakılmaktadır. Güvenin ve beğenisinin en büyük onuru değil midir bu bankanın kurulma ödevini yüklümlenmek? Arkadaşları şaştılar ona. İskan Bakanlığı'nı bırakıp bir bankanın hem de onların gözünde batmaya koşullu bir bankanın başına geçmek budalalıktı. Oysa bankanın ne olduğunu iyi bilir Celal. Bursa Osmanlı Bankası'nda yazman olarak çalışırkenden çok iyi bilir. Tüm Bursa'nın saygı yarışına çıktığı anlı şanlı tüccarların, ipek imalatçılarının bir küçük banka memuru önünde nasıl takla attıklarına çok tanık olmuştur. Askerler ve öteki siyasetçiler ne bilirler ekonomiyi, hele hele bankacılığı. Bilmediklerinden şaştılar, anlamadılar. Ama şu kuruluş dönemini bir atlatsın, devlet gücünün para denilen sihirli yanını eline geçirsin, o zaman anlarlar. Anlar ve hak verirler. Celal tümümüzden akıllıymış derler. Bunu dedirtmenin yolu da güvenine bırakılan paraların baş döndürücü bir artış hızına ulaşmasından geçer. Yoksa tüm isteklerinin üstünden bir sünger geçmek zorunda. Bu banka işi biterse Celal de biter. Yeşerirse en güçlü söz sahiplerinden biri olur. Öyle kıvançla baktığı bir kısa an içinde geçirdiği düşüncelerle sevecenleşti. Ben İstanbul'a gideceğim bir şube açmak için. Benimle gelmeye ne dersin? Hay hay efendim. Yolda uzun uzun konuşuruz. Buyruklarınızı dinlemek beni mutlu kılar. Ne zaman yola çıkabiliriz? Size bağlı. Bu cuma iyi mi? Elbette. Kalkıyorduk ki oturttu Celal Bey. Kahve söylemedik. Ne önemi var efendim? Sizi gördüm, kutladım ve de kutlandım ya. Yeter. Olmaz. Bir kahvemizi iç. Yüzüyle masanın üstüne vurdu. Yeni alındığı üstünden akan giysisinden belli olan odacı seyirtti. Buyruğu bir asker gibi alıp topukların üstünde geri döndü. Ve koşarak gittiği gibi kahveleri elinde döndü. Celal Bey kahvesini sessiz içiyordu. Bu sessizlikte Fehmi'nin gelişmesini düşünüyor, yapacakları işbirliğinin başarılı olacağına güven duyuyordu. Aklına Kara Kemal geldi. Şimdi nerelerdeyse yapmak istediklerinin uygulamaya girdiğini bilse kim bilir ne düşünür. Aslında ikimiz de aynı durumdayız. O İzmir suikastinin sorumlularından olarak aranıyor. Yakalanırsa yaşamı söz konusu. Ben bir olayın içine girdim ki başaramazsam tüm geleceğim gitti gider. Kişinin düşüncelerinde benzerlik olunca yaşamında, yazgısında da benzerlik oluyor. Onun yıllar önce yaptığı denemeyi ben yeniliyorum. Siyasal yandan değil, ekonomik yandan bir oluşumun temellerini atmaya çalışıyorum. Ama öyle bir kurtlar sofrası açıyorum ki en küçük sendelemede beni yerler. Tıpkı bir sürçmede onun yenmesi gibi. Fehmi boş fincanı tabağına bıraktı, ayağa kalktı. Celal Bey gitmekte olduğunu görüp hafif kıpırdandı. Cuma treniyle gidiyoruz değil mi beyefendi? Evet, cuma treniyle gidiyoruz. Ben hazırlığımı yapayım. Ben de çocuğu göndereyim, yerlerimizi ayırsın. Baş üstüne efendim.
O gider gitmez rakamlara, fişlere daldı yeniden. Sonra eski kesinliğiyle anlayamadığını görerek düşüncelerini sürdürdü. Ne var ki ben ondan daha bir ileride başlıyorum. Bir kez bağımsızlığını yeni kazanmış bir ülkenin bağrındayız biz. Çökmek üzere olan bir imparatorluğun değil. O esnafı ulusçulukla örgütleyip bir şeyler yapmak istiyordu. Biz tüccar yaratacağız. Hem de Kara Kemal'den çok üstün olanaklarla. Çünkü onun döneminde alabildiğine bir levanten ve yabancı rekabeti söz konusuydu. Biz de sahipsiz toprakları ekip biçeceğiz. Bu nedenle yaşamımızın benzer yanları olmayacak. Onun direnci ve üstten alması yaşamını tehlikeye attı. Benim uysal ve yerimi bilen davranışım geleceği ellerime bıraktı. Kaçabilseydi belki paçasını kurtarırdı ama sanmıyorum. Yenilginin yalnızlığını bilmiyor. Bilmediğinden sığınacak çok yer bulurum sanıyor. Yanıldığını anladığında iş işten geçmiş olur. Demirci beni kovaladığında durumum aynıydı. Bir ayrımla ki benim demirciye söz geçirecek dostlarım vardı. Kara Kemal ise bundan yoksun. Her neyse işte, onun yapamadığını yapacağım ben. Türkiye'de ülkesine yararlı kapitalistler yetiştireceğim. Madem kapital ve o kapitali yatırıma dönüştürecek kapitalist olmadan kalkınmak mümkün değildir, biz de mümkün olduğunu yaratıcılığımızın tüm gücüyle ispatlarız. Rahatlamıştı. Yürüyüp gelen bir işi daha büyük olanaklarla sürdürmenin güvencesine erişince yeniden aydınlanıvermişti başı. Memurlar teker teker giderken o hesapların içine daldı. Ortakların ilk pay sözünü tutanlarla tutmayanlarını bir yana ayırdı. Bu akşam yeniden listeyi Gazi'ye göstermesi gerekiyordu. Görsün ki baskı yapsın adamlara, yoksa hiçbiri ödemez borcunu. Gözleri ışıldadı yeniden. Benim düşündüğümü bilseler kalpaklarını havaya atarak koşarlar ilk payı yatırmaya. Ama nereden bilsinler? Gazi'ye bile söylemedim bunu. Hele ilk kuruluşu tamamlayıp kâra geçelim. O kârı dağıtacağımıza sermayenin ödenmeyen bölümlerini karşılarız. Böylelikle ilk yatırdıklarıyla büyük pay sahibi olurlar. Ama söylemek gerek bunu. Kâra geçtiğimiz zaman kendileri kapımızı aşındırır, paylarımızı yatıralım ya da ortak olalım diye. Onların kuşkusu bu işin yürümeyeceğinden. Yürüyeceğini, devlet desteğiyle her işin mümkün olduğunu bir ispatlayalım. İrkildi birden. Bakındı iyice boşalmış handan bozma bankasına. Memurlar akşam karanlığına kalmadan çıkıp gitmişlerdi. Bir odacı elinde kibritle lambasını yakmak için kalmış. Kapının önünde bekliyor, girme cesaretinden yoksun. İşaret etti. Delikanlı koşarak yaktı lambasını. Kapıyı çekip çıktı. Yine eskiden olduğu gibi kapının camında gölgesini bırakarak tam önünde beklemeye başladı. İsmet Paşa'nın paylarını unuttuk diye geçirdi. Bu akşam pay senedini vermeliyiz. Kasayı açtı. Muhasebe müdürünün açığa imza edip bıraktığı pay makbuzlarından birini aldı. 20 bin liralık payın ilk 5 bin lirasını aldığını bildiren rakamları yazarak kendisi de imzaladı. Katlayıp cebine koyduktan sonra eliyle üstünden okşadı. Hemen ardından Gazi'nin hesabından 5 bin liralık bir aktarma yapıp makbuzunu hazırladı. Masayı tıklattı. Kapı açılıp odacının başı görününce "Oğlum bir payton," dedi. "Hazır efendim." 6. ayrımın sonu. Sayfa 99.